Ayrım 53, sayfa 519, Al Capone, John Cobbler, 26. bölüm. Adı geçen yargılı nokta nokta nokta teslim alınmıştır. Demir parmaklıkların bir yanında mahpuslar, öte yanında meraklılar doluydu. Bağıra çağıra selamlıyorlardı Capone'a. Sanki Mussolini geçiyor diye sırıttı gangster. Güle güle al, şansın açık olsun al, yazık ettiler sana al. Ve söz konusu Al pek memnundu bu tezahürattan. Mussolini'ye bile bu kadar yapmamışlardır dedi. Capone'u götürecek olan ABD şerifinin arabası ile ona eşlik eden 15 polis arabası tutuk evi avlusundan ayrıldıklarında saat gecenin 10'uydu. Her zamanki elektrik ışıklarının yanı sıra herhangi bir kargaşalık ihtimaline karşı yüzlerce meşale yakılmış olduğundan ortalık günlük güneşlikti. Capone arabanın arka tarafında bir yanında bir gizli servis ajanı, öteki yanında ise Vito Morici adlı oto hırsız olduğu halde oturmaktaydı. Oto hırsızı da kelepçelenmişti bir kolu. Karşısındaki açılır kapanır sırada Laubenheimer ile yardımcısı vardı. Dearborn istasyonuna geldiklerinde Capone kalabalık bir grubun kendisini uğurlamak üzere toplanmış olduğunu gördü. Morici'nin paltosuna işaret ederek koluna al şunu da kimse kelepçeleri görmesin dedi. Çeşitli yolsuzluktan dolayı yargılanmakta olan Dan Seritella ile Matt ve Mimi Capone peron kapısına kadar geldiler mahkumlarla birlikte. Güney Ekspresi'nin normal olarak 5 gündüz vagonu ve bunların arkasına takılmış 3 pullman yataklı vagonu olurdu. Sonradan bir önceki 48 numaralı arabanın A kompartımanı ve üst sırada bir yatak Capone ile Morici için ayrıştı. Eski püskü giyimli, boyasız ayakkabılı, sıska bir delikanlı olan Morici, yargılanmak üzere Florida'nın Tampa şehrine götürülüyordu. Laubenheimer ile 5 yardımcısı da trende bulunmaktaydılar. Kelepçeli mahkumlar yerlerine oturur oturmaz ayaklarına demirler takıldı. Güney Ekspresi tam saatinde yani 23.30'da hareket etti. Capone muhafızlarıyla konuşup duruyordu. Kelepçe ile bağlı oldu. Ufak tefek delikanlı ise şaşkın ve sessiz oturuyor. İki katı iriliğindeki büyük adamı ağzı açık seyrediyordu. Chicago'dan söz ediyordu Capone. Laubenheimer anlattığına göre şebekesi şehrin gelişmesinde büyük rol oynamış, üstelik bir sürü işsize ekmek kapısı açmış olduğundan sayısız suçun işlenmesini önlemişti. Yatma hazırlıkları sırasında yargılıların kelepçesiyle ayak demirleri açıldı. Capone gök mavisi ipekliden bir pijama giydi ama Laubenheimer kelepçelerin yeniden takılması konusunda ısrar ettiğinden birbirine bağlı iki adam aynı yatakta yatmak zorunda kaldılar. Morici bütün gece gözünü kırpmadı, yatağın kıyısında büzüldü kaldı. İri yarı Capone'un bir dönüşte kendisini ezmesinden korkuyordu. Ertesi gün trenin durduğu her istasyonda en azından 200-300 kişinin tren penceresinden Capone'u görmek amacıyla bekleştikleri görüldü. Bütün bunlar son derece memnun ediyordu gangsterler kralını. Güneyde ilerledikçe hava fena halde ısınmaya başladı. Capone 2'de bir restorandan limonata getirtiyordu. Bu arada Morici'ye de bir gazoz ısmarladı birkaç kez. Tren Atlanta'daki Union istasyonuna saat 19.46'da girdi. Yalnızca 11 dakikalık bir rötar yapmıştı. Morici Tampa'ya doğru yoluna devam etsin diye başka bir vagona aktarıldıktan sonra 48 numaralı araba gazetecilerin saldırısına uğramaması için kenar raylardan birine çekildi. Burada Laubenheimer ile birlikte bir otomobile bindirilen mahkum 8 kilometre kadar uzaktaki cezaevine götürüldü. 2000 kişilik cezaevine doldurulmuş olan 3000'den fazla mahkum otomobil avluya girer girmez haber almışlardı nasılsa. Hücrelerinin parmaklıklarını çeşitli şeylerle vurarak müthiş bir patırtıya başladılar. Kimisi yaşa diye bağırıyordu, kimisi yuh diye. Cezaevi müdürü Arthur C. Adderhild her şeyi usulüne göre yapmayı seven bir adamdı. 10 metre yükseklik ve 200 metre uzunluktaki dış duvara açılmış olan en dış kapının deliğinden dışarıdakilere seslendi. ''Kimsiniz?'' Chicago'dan Şerif Labunheimer. Teslim etmek üzere getirdiğiniz kişi yanınızda mı?
Yanımda.
Koca kapı yavaş yavaş açıldı. 20 adım kadar ötedeki ikinci kapıya geldiklerinde cezaevi müdürü mahkûma döndü. Adınız?
Alphonse Capone.
Cezanız?
11 yıl.
Labunheimer araya girerek düzeltti. Buradaki ceza 10 yıldır. Bu tamamlandıktan sonra yargılı Chicago'ya gönderilip geriye kalan bir yılını Cook County cezaevinde tamamlayacaktır.
Numaranız 40822 diye haber verdi Aderholt Capone'a.
Şerif cezaevi müdürüne bir kağıt uzattı. Müdür imzalayıp geri verdi kağıdı. Adı geçen yargılı Illinois Kuzey Bölgesi ABD Şerifi H.C.W. Labunheimer'dan teslim alınmıştır. Giriş hücresine alınan Capone'a çırılçıplak soyulması emredildi. Gardiyanlardan biri giysilerini alıp götürerek mavi bir üniforma bıraktı giymesi için. Parmak izleri alınıp fotoğrafı çekilip saçları bir numara kesildikten sonra cezaevi revirine gönderildi. Bulaşıcı bir hastalığı olup olmadığı anlaşılana kadar 14 hafta revirde kalması gerekiyordu. Cezaevi hekimi Dr. William Ossenford çeşitli testler, bu arada Wasserman kan tahlili yaptı. Uzun direnmelerden sonra kan tahlili yaptırmayı kabul etmişti Capone. Wasserman olumsuz çıktı. Bunun üzerine 3 yıl kadar önce frengiye yakalanmış olabileceğini ama çoktan iyileşmiş olduğunu söyledi. Wasserman analizleri fazla gelişmemişti o sıralar. Bu yüzden Dr. Ossenford mahkumun bel kemiğinden su alıp onu da incelemek istedi. Buna kesinlikle razı olmadı. Kanunen böyle bir teste boyun eğmeye zorlanamazdı. Gene de telaşlanmıştı Capone. Yazın güneyin dayanılmaz sıcaklarında gövdesinin bir takım yerlerinde pişikler belirince soluğu revirde alarak bunların frengi işareti olup olmadığını sordu. Ossenford kendi gövdesindeki pişikleri göstererek onu yatıştırdı. Daha sonra mahkum hastası hakkında şöyle konuştu Ossenford. Sinirlenmediği zaman sessiz, nazik, terbiyeli bir adamdı. İyi bir yönetici, güçlü bir lider olabilecek nitelikteydi. Zaten aşırı kalabalık olan cezaevinin tek kişilik hücreleri yoktu. İki kişilik hücrelerle 8 kişilik koğuşlar vardı yalnızca. Capone'u 8 kişilik bir koğuşa verdiler. İçeride bir tapu dolandırıcısı, posta yoluyla sahtekarlık yapmış olan eski bir yargıç, suçlarının çeşitliliğiyle ün salmış Ohio'lu bir cani ve 25'er yılı yatacak olan 4 posta hırsızı vardı. Posta hırsızlarından biri gardiyanlar Capone'u getirdikten bir süre sonra döndü bahçeden. Kıpkızıl saçları vardı. Yahudi vodvil oyuncuları gibi konuşuyordu. Red Rudensky ya da kendi taktığı adıyla Rusty'yi hemen tanıdı Capone. Yıllar önce içki yasağının ilk çıktığı sıralarda Chicago'nun bir numaralı teknikerlerinden kendisine deli gibi hayran olan Rusty. Gangsterler kralına hala hayran olan Rudensky sevinçle ellerine sarıldı. Yıllar sonra olayı anlatırken şöyle diyecekti. Cezaevinde bile bir parlaklığı, görmüş geçirmişlikten gelen o üstünlüğü vardı. İlk gece bir türlü uyku tutmadı Capone'u. Rudensky'yi uyandırdı, yataklarının üzerinde oturup konuşmaya koyuldular.
İyi mi diyordu Capone? Bula bula bir vergi dümeni bulup sardılar başıma. Tutturdular hem de zibidiler. Asıl bunu aklım almıyor.
Cezaevinde geçirdiği ilk birkaç ay boyunca sık sık korkulu düşler görüp uykusu arasında hayır, hayır diye bağırıyor, sövüp sayıyordu. Böyle durumlarda Rudensky dürtükleyerek uyandırırdı onu. Öteki mahkumların çoğunluğu da hayrandı Capone'a. Cezaevinde arada sırada gösteri eğlenceleri hazırlayan Rudensky, bunlardan birinde gangsterler kralını seyircilere tanıtmış, Capone dakikalarca ayakta alkışlanmıştı. Genel hayranlığı paylaşmayanlar da vardı ama. Büyük adamlarla dalaşıp kendilerini bir şeymiş gibi göstermek isteyen bir takım 3 paralık serseriler olarak hatırlıyor Rudensky bunları. Kimsenin koca ale sataşmaması için haber saldım ortalığa. İçeridekilerin %90'ı sözümden çıkmazdı ya,
Yine de patırtı çıkarmak için fırsat arayan 25-30 aptal vardı tabii. Genellikle sağlam bir saygı vardı Al'e karşı. Onun kafasını kızdırmaya kalkan birinin cezasını kolayca vereceğimizi biliyorlardı elbet. Gene de iki çemiş, her ikisi de ahlak suçundan girmişler içeri, akıllarınca bizi denemeye kalktılar. Bir gün avluda gezinirken arkadan saldırdılar bana. Biri elense çekti, öteki dizini bindirdi karnıma. Ali de yemekte tartaklamışlar. Aradan 24 saat geçmeden öyle bir öç almayı ekibi ayarladım ki dört dörtlük. Çalışma saatinde yakalayıp cıcığını çıkardık iki enayinin. Bir tanesinin kafatası çatladı, çene kemiği kırıldı, ötekisi ise ömründe çalışmak için sağ kolunu kullanamadı bir daha. Rudenski gittikçe daha çok seviyordu Capone'u. Çetenin krala yolladığı paraları gizlice içeri sokabilecek bir kamyon şoförü ayarladı. Bu parayla Capone bir takım gardiyanlardan bazı ayrıcalıklar, öteki mahkumlardan ise bağlılık ve gerektiğinde korunma satın alabiliyordu. Çalışma saatlerinde olsun, dinlenme saatlerinde olsun, çevresinde bir dolu fedai peydahlandı. Kral pek ender olarak dokunurdu bu paraya. Rudenski patronu için binlerce dolar saklardı. Onun baş işareti yapması yeterdi. Kimlere ne kadar para dağıtılacağını hemen anlardım. Capone kundura tamirhanesinde günde 8 saat çalışıyordu. Spor olarak önce beyzbolü denedi ama bu oyunu beceremedi, tenise döndü. Parası tenis kortlarında da konuşuyordu. Hiçbir zaman kortun boşalmasını beklediği olmuyordu. Tek oynamak istediğinde karşısında kimi istediğini bir işaretle göstermesi yeterliydi. Öteki oyuncu hemen ayrılırdı alandan. Canı çift oynamayı çektiğinde oynayan takımlardan birinin üyesi hemen yerini verirdi kendisine. Kimi zaman top kaçırdığında öylesine sinirlenirdi ki raketini kırardı. Cezaevinde yattığı süre içinde bir sürü raket kırdı. Mahkum ailelerinin iki haftada bir 35 dakikalık ziyaret hakları vardı. Capone ailesi kalabalık bir grup halinde geliyordu hep. Uzun masada öteki ziyaretçilerle birlikte otururlar, masayı ortadan bölen çelik telin ardından konuşurlardı Al ile. Yabancı dil konuşmak yasaktı. Bu nedenle Capone'un annesi oğluna üzgün üzgün bakmaktan, arada bir iki üç sözcük mırıldanmaktan başka bir şey yapamazdı. Capone ailesi üyelerinin resimlerini başucuna asmıştı. Bir keresinde Sonny'nin resmini göstererek, ''Benim gibi şişko bir boğadan böylesine yakışıklı bir piç nasıl çıktı dersin?'' diye sormuştu Rudenski'ye. Cezaevine girdikten kısa bir süre sonra kardeşleri üzücü bir haber getirdiler. Torrio, Dutch Schultz ile ortaklık kurmuştu. En eski, en yakın dostu saydığı adam haber yolladı Capone, Schultz'tan ayrılmasını, Chicago'ya dönüp şebekenin yönetimiyle uğraşmasını istedi. Herhangi bir cevap alamadı. Bu davranışından dolayı onu hiçbir zaman bağışlamadı Capone. Sonny'nin doğumundan beri Torrio'nun her yıl armağan ettiği ve o sırada değeri 80 bin doları aşmış olan tahvillerin hepsini yırtmasını emretti karısına. Ağustos ayında ülkenin en ileri gelen avukatlarından birini tuttu Teresa Capone. Washington DC'li William E. Leahy'nin oğlunu hapisten kurtarmasını istiyordu yaşlı kadın. Genç ortağı William J. Hughes ile birlikte işin peşine düşen Leahy, vergi kaçakçılığı davaları ile ilgili yıl sınırlamaları konusunu açtı. İlk davada savunma avukatları bu konuya hiç dokunmamışlardı nedense. Oysa iddia makamının en korktuğu sorundu bu. Nash Ahern firmasını sırf bu yanlışlık yüzünden bütün gangster müşterilerini kaybettiği söylenir. Yüksek mahkeme bir yıl önceki Nisan ayında Boston'da bir vergi kaçakçılığı ile ilgili olarak verdiği bir kararda vergi kaçırmaya çalışmanın dolandırıcılık olmadığını ve bu alanda açılacak herhangi bir kovuşturmanın en geç 3 yıl, 6 yıl değil, içinde açılması gerektiğini ilan etmişti. Capone'un durumunun da aynı olduğunu, bu nedenle kanunsuz olarak hapsedilmiş olduğunu ileri süren avukatlar 21 Eylül günü Atlanta Federal Mahkemesi'ne izhar emri çıkartmak üzere dilekçe verdiler. Kanunen bu tür dilekçeleri mahkumun kendisi vermesi gerektiğinden Capone yarım saatliğine cezaevinden çıktı. Yargıç E. Marvin Underwood'un karşısına götürüldü. Yargıç incelemek üzere aldı dilekçeyi. Capone dilekçesine cevap bekleye dursun. 5 Aralık günü bir çağ kapandı Amerika'da. Cürüm örgütlerine o güne kadar görülmemiş kazançlar sağlamış olan bir çağın sonu gelmişti nihayet. Cumhurbaşkanı Roosevelt ulusal içki yasağını kaldıran kanunu onayladı. Ocak ayında yeniden mahkemeye çağrıldı Capone. Yargıç Underwood kovuşturma açılma tarihini sınırlayan federal kanunun bir maddesini okudu. Bu maddeye göre suçlunun suçu işlediği yerden ayrı kaldığı süreler kovuşturma açılması için kanunun öngördüğü sınırlamanın dışında kalacaktır. Oysa 1925 yılı ile 1931 yılı arasında Capone sık sık Chicago'dan ayrılmış, Miami'deki evinde oturmuş, bir sürede Philadelphia'daki cezaevinde yatmıştı. Chicago'dan uzak bulunduğu sürelerin toplamı birkaç yılı buluyordu. Yargıç sözlerine devam etti. İlk mahkeme sırasında savunma avukatları dilekçe sahibinin kanunun öngördüğü süre boyunca bölgede yaşadığını ileri sürmüş olsalardı, iddia makamı bunun tersini ispat etmek zorunda kalabilirdi. Ancak böylesine bir girişimde bulunulmamış ve elimdeki dilekçede iddia edildiğine göre mahkeme başkanlığı 6 yıllık kovuşturma açma süresinin geçerli olduğuna karar vermiştir. Yargıç Underwood böylesine bir karar ancak ilk mahkeme sırasında ya da temyizde itiraz edilebileceğini, itirazın izhar emri mahkemesinde yeri olmadığını sözlerine ekledi. Yüksek Mahkemenin kovuşturma açma süresini 3 yılla sınırlayan kararı, Capone'un yargılanmasından sonra kesinleştirmiş olması da bir şey değiştirmiyordu. Bu durumda son olarak şöyle konuştu yargıç, İshar emrinde yalnızca kararına karşı çıkılan mahkemenin yargılarının doğruluğu tartışılabilir. Böyle olmasa cezaevlerinin bulunduğu bölgelerdeki federal mahkemeler ishar emri isteyen bütün mahkumları yeni baştan yargılama durumuna düşebilecek birer temyiz mahkemesi haline gelirler. Dilekçe reddedildi, avukatlar Washington'a döndüler. Bu gerizekalı itlere verilen paraya yazık dedi Capone o gece. Bir yan kesiciyi bile hapisten kurtaramazlar bunlar. ABD Başsavcısı Homer S. Cummings'in özel yardımcısı Joseph B. Keenan'a 1 Ağustos 1933 tarihinde gönderdiği memorandumdan. Haraççılar, çocuk kaçıranlar ve benzeri yırtıcı suçları işlemiş kişiler için özel bir cezaevi kurma düşüncesine ne dersiniz? Söz konusu cezaevi bir adada ya da Alaska'nın uzak bir bölgesinde kurulabilir. Böylece içeridekilerin dışarıdaki arkadaşları ile ilişki kurmaları da önlenebilir. Cezaevleri Genel Müdürü Sanford Bates'in ABD Başsavcısı Homer S. Cummings'e 8 Ağustos 1933 tarihinde gönderdiği memorandumdan. İstemiş olduğunuz tahmini hesaplar ilişikte sunulmuştur. Bunlar Adalet Bakanlığı'nın Alcatraz Adası'nda açmayı düşündüğü cezaevinin 200 kişilik olacağı düşünülerek hesaplanmıştır. Kanıma göre Atlanta ile Leavenworth cezaevlerinden en azılı 100'er kişi alınıp buraya aktarılırsa cezaevlerindeki öteki mahkumlar için çok iyi olacağı gibi sık sık baş gösteren isyan tehlikelerini de ortadan kaldıracaktır. ABD Başsavcısı Cummings'in 12 Ekim 1933 günü radyoda yaptığı Yenilenen Cürüm Sorunu adlı konuşmadan. Uzun süreden beri en tehlikeli, en yola gelmez suçlularımızı gönderebileceğimiz bir yer aramaktaydım. Şu anda böyle bir yerin bulunmuş olduğunu ilan ederken nedenli mutluluk duyduğumu takdir edersiniz sanıyorum. Milli Savunma Bakanlığı ile yaptığımız anlaşma sonunda San Francisco Körfezi'ndeki uçurumlu bir adada bulunan Alcatraz cezaevini devralmış bulunuyoruz. Kıyıdan 1 mil uzaklıkta olan adanın çevresindeki şiddetli akıntılar kaçma girişimlerini olanaksız kılacak niteliktedir. Cezaevinde 600 kişiyi barındırabilecek çok sağlam hücreler var. Yapı bakımlı, isteklerimize tıpatıp uygun bir yer. Yola gelmeyecekleri anlaşılmış azılı suçlular buraya kapatılacak, doğru yola dönmeye niyeti olan öteki mahkumlar bunların etkisinden kurtarılmış olacak.
18 Ağustos günü ABD Başsavcısı yanında Bayan Cummings olduğu halde eski askeri cezaevini gezmişti. O sırada içeride ceza sürelerinin bitmesine az kalan 30 askeri mahkum vardı. Ayrıca Cezaevleri Genel Müdürlüğü ilk sivil mahkumlar grubunu McNeil Adası'ndan getirtmişti. Cummings çiftini gezdiren cezaevi müdürü James A. Johnston'dı. Eski bir bankacı olan Johnston'ın yumuşak uysal görünüşünün ardında en hızlı mahkumu bile kısa zamanda yıldıracak korkunç yollar bulma kabiliyeti gizliydi. Müdürlüğe atandığı Ocak ayından beri Alcatraz'ı ünlü Bastille'den bin beter bir cezaevi durumuna getirmek için her türlü hazırlığı yapmaktaydı. Adaya adını verenler 18. yüzyıl İspanyol kaşifleriydi. Adanın her yanını saran pelikan kuşlarından dolayı Isla de los Alcatraces, pelikanlar adası demişlerdi buraya. Körfez düzeyinden 45 metreye kadar yükselen dik uçurumların tepesinde 12 dönümlük bir alandı burası. Adanın her yanını görebilen 6 noktaya 6 büyük kule yaptırmıştı Johnston. Bunların her birinin tepesinde 30 kalibrelik birer karabina ile güçlü birer tüfek yerleştirilmişti. Çalışma alanlarının dört yanı 4 metre yüksekliğinde, üst bölümleri dikenli telle kaplı, kasırga parmaklıklarıyla çevrelenmişti. Deniz kıyısına inen yerlerde hep dikenli tellerle çevriliydi. Denize açılan eski lağım delikleri, çöp tünelleri tıkanmıştı. Zaten kaçmaya kalkışan mahkum, bütün bu engelleri aşabilse bile 1,5 mil ötedeki kıyıya ulaşması hemen hemen olanaksızdı. Adanın çevresindeki buz gibi sularda hızı kimi zaman 4 deniz milini bulan akıntılar vardı. 53. ayrımın sonu. Sayfa 529.